Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatte TGRT FM radyosundan sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber Çınaraltı sohbetlerinde bakalım nerelere gideceğiz. Hep beraber dinliyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ne adını vermiş olan Osman Gazi Bey, henüz Söğüt'teyken bu bölgenin en meşhur ahi reisi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kızıyla evlendi. Böylece Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna bir mübarek zatın duası verilmiş oldu. O devirde ahilerin Anadolu köy ve kasabalarında büyük tesiri, büyük hakimiyeti vardı değerli dinleyiciler. Osmanlı Devleti, daha doğrusu Osmanlı Beyliği gelişebilmek ve devlet olabilmek için bunların himmetlerine muhtaç idi. Osman Gazi'nin bu hanımından çocukları oldu ve Osmanlı hanedanı işte bu mübarek zata kadar efendim nesebini ulaştıran bir hanedandır. Osman Gazi'nin bir bacanağı daha var. Şehid Ebali'nin bir başka damadı daha var. O da Dursun Fakih'tir. Bu zat 1288 senesinde Karacahisar'ın fethi üzerine Osman Gazi tarafından Osmanlı Beyliği'nin ilk kadısı, hakimi olarak tayin edilmiştir. Şehid Ebali'nin başka oğulları da vardı. Mahmut ve Mehmet adında. Şeyh Mahmud'un oğlu Nizamettin Ahmet Paşa Orhan Gazi devrinde yaşamıştır. Vezirlik yapmıştır. Şehzade Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi dolayısıyla meşhur keramet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın beytini söyleyen işte bu zattır. Bu zat şairliği ile de meşhur bir devlet adamıdır. Şimdi bu sözü nereye getireceğiz? Bu zamanlarda yaşayan meşhur şairlerden birisi Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi Mevlid müellifi olarak bilinmektedir. Bir maceradır Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i yazması. Kendisi 1409 senesinde Bursa'da Ulu Cami'de imam idi değerli dinleyiciler. Aynı zamanda devrin büyük arifi Emir Sultan Hazretleri'nin de dervişlerinden ve halifelerinden idi. Bir gün imamı bulunduğu camide bir vaaz, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresindeki "La nuferrigu beyne ahadim min rusuli" yani peygamberler arasında fark gözetmeyiz ayet-i kerimesini tefsir ederken, buna göre fazilette Hazreti Muhammed Hazreti İsa'dan daha üstün değildir deyiverdi. Dinleyiciler arasında Arap ulemasından bir zat bulunuyordu. Kalkıp bu sözlere itiraz etti. "Sen cahil bir adamsın. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine icap ettiği gibi mana vermekten acizsin. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz demek, peygamberlik vazifesi hususunda fark yoktur demektir. Yoksa fazilet bakımından fark yoktur demek değildir" diye itiraz etmiştir o Ulu Cami'de vaaz veren vaize. Elbette ki son peygamber olan bizim peygamberimiz diğer bütün peygamberlerden daha üstündür demiştir o Arap ulemasından olan zat ve kendi bu sözünü ispat eden ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler de söylemiştir. Tabi iş büyüyor bunun üzerine değerli dinleyiciler. Vaize itiraz eden zat memleketin yabancısı olduğu için, dil de bilmediği için bir taraftar bulamıyor. Herkes, tabi cahil halk, tanıdıkları adama hak verirler, vaize hak veriyorlar. Bu Arap alimi evvela camiyi, sonra Bursa'yı, sonra Anadolu'yu terk ediyor. Halep'e, Şam'a ve Mısır'a gidiyor. Oranın ulemasınca davasını izah edip onlardan da fetvalar alıyor. Kendi iddiasına uygun fetvalar alıyor. Bu hadise münakaşayı dinleyen Süleyman Çelebi'ye son derece tesir ediyor değerli dinleyiciler. O zamanlar henüz daha halife değil Emir Sultan Hazretleri'nin zannediyorum. Peygamber Efendimiz hakkında ileri sürülen bu yersiz ve yanlış iddia onun vicdanını incitiyor. Uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra Hazreti Peygamber'in ululuğunu ve diğer bütün peygamberlere ve insanlara olan üstünlüğünü anlatacak bir eser kaleme almaya karar veriyor. Ama bu eser herkesin anlayabileceği dilde ve benimseyebileceği bir ruhta olmalı ve insanların vicdanına tesir edecek bir yer edinmeliydi diye düşünüyor. Bu suretle Hazreti Peygamber'in kıymet ve fazileti halk dilinde kıyamet gününe kadar söylenecek ve tekrarlanacak bir menkıbe haline gelmiş olacak. İşte Süleyman Çelebi bu aşkla meşhur Vesulet-in Necat adıyla maruf mevlidini yazıyor değerli dinleyiciler. Bu arada Peygamber Efendimizin doğumu, peygamberliğin kendisini bildirilişi, miracı, harpleri ve vefatı sade fakat son derece tesirli, insanın ruhuna tesir eden bir tarzda kaleme alınmıştır. Ve de manzum olarak kaleme alınmıştır. Çünkü insanın fikri, duyguları manzum olarak ifade edilirse çok daha tesirli olur. Nesirden manzume çok daha tesirlidir, şiir çok daha tesirlidir. Bunu düşünmüştür. Zaten zamanın ulemasının da müracaat ettiği yollardan birisidir. Mesela meşhur Mevlana Celaleddin Rumi de Mesnevisini manzum olarak kaleme almıştır. Bunda hem okunuş kolaylığı maksadı güdülmüştür, hem de dinleyenlere tesir etme maksadı güdülmüştür. Hem de daha sonra bazı kötü niyetli kimselerin bu yazılar arasında kendi fikirlerini karıştırıp lanse etmesine mani olmak istenmiştir. İşte Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerefi böylece manzum olarak kaleme alıyor. Bu suretle baştan sona bir sehli mümteni sanatı yapıyor. Yani kolay gibi görünüp, herkesin söyleyebileceği gibi görünüp ama aslında herkesin söyleyemeyeceği sözlere sehli mümteni var denir. Böyle bir sanat takip edilmiş baştan sona. Ve bir abide, bir sanat abidesidir. Hakikaten halk arasında bir anda yayılıyor, ezberleniyor ve her tarafta, her vesileyle okunur hale geliyor. Süleyman Çelebi'den sonra yüze yakın böyle Mevlid-i Şerif yazılmış olduğu halde hiçbirisi onun yazmış olduğu Mevlid-i Şerif'in derecesine ulaşamamıştır. Ve asla onun yerini tutamamıştır. İçlerinde daha sanatkârane ve cidden güzel olanlar vardır. Fakat Süleyman Çelebi'nin duyduğu büyük heyecanı aynı kuvvetli olarak hiçbiri ne duymuş ne de duyurabilmiştir. Bu yüzden bugün de hala Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid okunmaktadır. Değerli dinleyiciler, Hazreti Peygamber'in hali hayatında ve vefatından sonra Mevlid Kandili diye de bilinen Rebiülevvel de Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği 12. gününde Eshab-ı Kiram ve başka Müslümanlar toplanırlar, bir araya gelirler. Hazreti Muhammed'in hayatını, onun güzel ahlakını ve onun doğduğu zamanda dünyada meydana gelen mühim hadiseleri, fevkalade halleri anlatır ve dinlerlerdi. Böylece Hazreti Peygamber'in doğumuna sevinirlerdi ve ibadet sevabı kazanırlardı. Çünkü Hazreti Peygamber benim doğumuma sevinen sevap kazanır şeklinde hadis-i şerifleri vardır. İşte bu müjdeye kavuşmak için bütün Müslümanlar Hazreti Peygamber zamanından beri, kendisi de bizzat bunu yapmıştır. Bütün, o zamandan itibaren Hazreti Peygamber'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde böyle ihtifaller düzenlemişler ve başka günlerde yapmadıkları iyilikleri, keremlikleri, kerimlikleri göstermişlerdir. Yani Müslümanlar Hazreti Peygamber devrinden itibaren Hazreti Peygamber'in doğum günü olan 12 Rebiülevvel'e çok hürmet etmişlerdir. Ve Mevlid okumuşlardır. Şimdi bazıları çıkıp da efendim Süleyman Çelebi 15. asırda yaşamış. Hazreti Peygamber zamanında Mevlid yoktu. Binaenaleyh Mevlid İslamiyet'e sonradan girmiş bir bidattır deseler de bu sözleri yanlıştır. Evet, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i sonra girmiştir. Ama bu bir vasıtadır. Mevlid, yani Hazreti Peygamber'in hayatını okumak, dinlemek, bilhassa bunu Mevlid Kandili'nde yapmak çok sevaptır. İşte Müslümanlar bunu bildikleri için Mevlid okumuş, okutmuş ve yazmışlardır. Osmanlılar'da da her sene Hazreti Peygamber'in doğum günü olan Hicri Rebiülevvel ayının 12. günü büyük camilerde muayyen bir merasimle Mevlid okunurdu değerli dinleyiciler. Bu zamanla Osmanlı Devleti'nin resmi merasimleri arasına girmişti. Mevlid alayı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten veya Ayasofya'yı bir İslam mabedi haline getirip de Fetih Camii adını verdikten sonra ilk Mevlid burada okunmuştur. Süleymaniye Camii inşa edildikten sonra merasim buraya intikal etmiştir. Nihayet Sultanahmet zamanında o vakitler yeni cami diye anılan Sultanahmet Camii yapılmış ve bundan sonra Mevlid-i Şerifler burada okunmaya başlanmıştır. Bu münasebetle padişahlar büyük bir merasimle camiye gelirlerdi ve buna da Mevlid alayı denirdi. Sultan Aziz devrinde onun tarafından yaptırılan Ortaköy Camii'nde Mevlid alayı yapılmıştır. Sultan Hamid zamanında ilk zamanlar Sultanahmet Camii'nde, sonra Yıldız'daki Hamidiye Camii inşa edildikten sonra Mevlid Alayı buraya intikal etmiştir. İlk zamanlar çok tantanalı olan Mevlid Alayı sonraları daha sade bir hale inkılap eylemiştir. Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere 18. asırda Sultanahmet Camii'nde parlak bir merasimle yapılan Mevlid alayını anlatalım, hikaye edelim istiyoruz. Kameri aylardan, yani hicri hesaba göre kameri aylardan Rebiülevvel'in 12'sine rastlayan o gün, merasimde bulunacak olan devlet ricali camide toplanırlardı. Şeyhülislam, Rumeli ve Anadolu kasaskerleri, İstanbul'da bulunan kadılar, aynı rütbedeki öbür ilmiye ricali, yani alimler ve müderrisler, derecelerine göre minberin solunda hünkâr mahfiline doğru yerlerini alırlardı. Vezirler, mihrabın sol tarafına konulan seccadelere otururlardı. Onların alt tarafında da Yeniçeri Ağası, Şıkkı Evvel denilen baş defterdar, mizancı, defter emini, reisül küttab, kul ketüdası, şıkkı sani ve şıkkı salis denilen ikinci ve üçüncü defterdarlar, emir-i alem, çavuşbaşı, kapıcılar ketüdası, kapıcıbaşılar, büyük imrahor, altı kapı kulu süvari bölük ağları, cebecibaşı, topçubaşı, top arabacısı başısı, sipah ve silahdar katipleri ve ketüdaları, harameyn efkafı müfettiş ve muhasebecisi, Divan-ı Humayun kalemlerinden hülefa, halife denilen şefleri ve kesedar denilen evrak müdürleri bulunurdu. Demek ki ilmiye sınıfının hem önde gelen alimleri burada olduğu gibi hem sarayın yüksek rütbeli görevlileri hem ordunun yüksek rütbeli subayları burada hazır bulunuyorlar. Savaş münasebetiyle Yeniçeri Ağası İstanbul'da değilse kendisine sekbanbaşı vekalet ederdi. Yeniçeri Ocağı'ndan zağarcı, sekbancı ve turnacı başılar ve Muhsır Ağa'yla bostancılar oda başısı, Yeniçeri yazıcıları minber kapısının önünden kürsüye doğru, Yeniçeri neferleri ise dört orta direklerde direkten direğe dizilerek ayakta dururlardı. Kapıcı başılar başlarında selimi kavuk, arkalarına mevsimine göre kürk veya ferace giymiş ve atlarına binmiş olarak saraya gelip padişahı alırlardı. Ve Enderun ağalarının yani sarayda okuyan talebelerin ve onların hocalarının da katıldığı bir alayla camiye götürürlerdi. Buraya varılınca kapıcılar, daha doğrusu kapıcı başılar yani padişah yaverleri hünkârı selamladıktan sonra camideki yerlerini alırlardı. Sadrazam başında kallavi kavuk yani sadrazamlara mahsus yüksek kavuk. Sırtına kış ise erken kürkü. Yaz ise ferace yani ince cübbe giymiş olduğu halde divan çavuşları tarafından konağından alınırdı. Kendisi önde, onlar arkada camiye gelip iki tarafına selamlar vererek mihrabın önüne konulan seccadeye otururdu. Divan-ı Humayun kalemlerinin başı olan ve dış işlerini de yürütmekle vazifeli bulunan Reis-ül Küttab ile Divan-ı Humayun'un toplandığı günlerde hizmet, mübaşirlik ve icra kuvvetlerine yardımla vazifeli divan çavuşlarının amiri olan çavuşbaşı, sadrazamın karşısında hünkâr mahvili tarafına konulmuş olan seccadelere otururdu. Tezkireci ve mektupçu efendiler de onların geri tarafında ve hünkâr mahvilinin altında otururlardı. Bu sırada teşrifatçı efendiyle yani protokol müdürüyle teşrifatçı halifesi onun yardımcısı ve kesedarı yani mali işlerine bakan kimse başlarında mücevveze denilen kavukları olduğu halde buhurdanlar getirip sadrazam, şeyhülislam ve vezirlerin önlerine koyarlardı. Mevlid'in okunması bittikten sonra bunların kaldırılması da yine onların vazifesiydi. Görülüyor ki her şey büyük bir protokol zemininde cereyan ediyor. Bu merasim esnasında değerli dinleyiciler, nakibül eşraf olan zata hususi bir emniyet verilirdi. Seyyid ve şeriflerin yani Hazreti Peygamber'in torunları olan Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan'ın temiz soyundan olanların arasından kendilerine bir baş, bir temsilci olarak seçilirdi bu nakibül eşraf. Ve onları devlet nezdinde temsil ederdi. Hak ve imtiyazlarını korurdu ve onların kayıtlarını kuyutlarını tutardı. Bu nakibül eşraf efendi caminin sağ tarafında köşede kendisine hususi olarak tahsis edilmiş yerde tek başına otururdu. Mevlid okunması münasebetiyle dağıtılan şerbet ve şekerlerden onun hissesi ayrı bir tablayla kendisine takdim olunurdu. Merasimden sonra ise kendi adamlarıyla beraber yine yalnızca evine dönerdi. Efendim, Enderun odaları var sarayda. Yani saray akademisi denilen mektepte okuyan talebelerin bulundukları sınıflar. Bu Enderun odalarından has oda başçavuşu yarım saat evvel bir kısım has odalılarla atlanıp resmi elbise ve alayla padişahın iki sarığını nöbetle taşıyıp camiye getirirlerdi. Sarıklar sarık kalıbında bulunurdu ve sağ elle götürülürdü. Bunlardan birisi sorguçlu, diğeri sorguçsuz olurdu. Sorguç malum padişahların sarıklarına taktığı böyle süpürge şeklinde tüylü, süslü taşlarla bezenmiş bir ziynettir. Bunun bir sembolik manası var. Ya bu Sultan Selim zamanında Sürre alayı, yani Mekke Medine fakirlerine yollanan hediyeleri ve Mekke ve Medine'deki mübarek makamlara gönderilen hediyeleri ihtiva eden bir alay vardır, Sürre alayı. Bu Sürre alayı giderken Kabe'nin süpürülmesine mahsus bir süpürgeyi görünce Yavuz Sultan Selim Han bu süpürgeyi alıyor ve sarığının üzerine koyuyor. Yani Mescid-i Nebevi'nin, Hazreti Peygamber'in türbesinin süpürülmesine mahsus süpürge benim başımın üzerinde yeri vardır manasına gelen bir hareket bu. Bundan sonra bu hadiseyi hatırlamak için padişahlar hep sarıklarına sorguç takmışlardır. İşte padişahın sarığına da Destar-ı Hümayun deniyor. Destar Farsça sarık demek. Bu sarıkları camiye götürenler, bunları sağa sola eğerek seyreden halkı selamlarlar, seyredenler de eğilerek karşılık verirlerdi. Buna sarık alayı denirdi. Dönüşte bu sarıklar aynı kimseler tarafından padişahtan evvel saraya getirilir, bunları muhafaza ile vazifeli olan tülbent ağasına teslim edilirdi. Padişah camiye giderken, daha doğrusu girerken, Yeniçeri ağasıyla o caminin efkaf mütevellisi tarafından karşılanırdı. Bu sırada hükümdarın çizmelerini çıkarmak ve önüne papuç tutmak Yeniçeri ağasının vazifesiydi. Bunu ilk defa yapıyorsa kendisine elmaslı bir hançer hediye edilirdi. Sonra Yeniçeri ağası ile silahdara başyaver, yani padişahın koltuklarına girip onu hünkâr mahviline götürürlerdi. Burada Mevlid-i Şerif'in okunmasından evvel kılınacak namaz için padişahın seccadesi daha önce getirilip serilirdi. Ve bunu seren, hünkârın yüzüne secde sırasında bir şeye dokunup da rahatsız etmesin diye serdikten sonra yüzünü sürüp muayene ederdi. Padişah camiden çıkışta çizmeleri yine Yeniçeri ağası tarafından giydirilirdi. Ağa dönüşte atın önünde yaya yürürdü. Atın yanında ise elinde buhurdanla mütevelli bulunurdu. Buhurdanın içinde bir takım ağaçlar ve otlar, güzel kokulu ağaçlar ve otlar yakılır ve etrafı lahuti bir koku sarardı. Bunlar hünkârın müsaadesini alana kadar kendisine refakat ederlerdi. Sonra selamlayıp ayrılırlardı. Gidişte ve dönüşte padişahın geçeceği yolda iki sıra Yeniçeri dizili olurdu. Padişahın camiye gelmiş olduğunu anlatmak için ise hünkâr mahvilinin perdesi kaldırılırdı. Bunun üzerine onun halifenin bulunuşuna hürmeten camide hazır olanlar ayağa kalkardı. Kafesin kapısı kapatılınca da yine yerlerine otururlardı. Bundan sonra müezzin mahvilinde Fetih Suresi okunurdu. Sonra da başta Ayasofya Camii Kürsü Şeyhi, yani baş vaizi ve arkasından da Sultanahmet Camii vaizi kısa birer vaazda bulunup inerlerdi. Bu sırada hazır bulunanlara şerbet dağıtılırdı. Ve Darüssade ağası, yani kızlar ağası, yani baş harem ağası katibi vasıtasıyla vaizlere hilatler giydirilip ihsanlarda bulunulurdu. Namaz kılındıktan sonra evvela birinci Mevlid Han kürsüye çıkıp Mevlid-i Şerif'e başlardı ve veladet kısmını sonuna kadar okurdu. Bu arada geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamı sıvadı kuvvetle heman beytine gelince cemaat hep birden ayağa kalkarlar, kıbleye dönerlerdi. Yani orada Hazreti Peygamber'in doğum anı anlatılıyor. Hazreti Peygamber'in doğum anı anlatılırken herkes hürmeten ayağa kalkardı. Bu sırada hünkâr mahvilinin perdesi dışında bulunan müjdeci başı Mekke emirinin namesini, mektubunu teşrifatçı efendi delaletiyle sadrazama götürür ve eteğini öperek takdim ederdi. Bunun üzerine sadrazam reisül küttaba işaret ederdi. O da seyirtip nameyi alarak müjdeci başıyla beraber padişahın huzuruna girerdi. Huzurda bulunan Darüssade ağası, yani baş harem ağası, nameyi reis efendiden alır, silahtar ağanın yardımıyla kesesini açar, içinden nameyi çıkarır ve tekrar ona verirdi. Reisül Küttab Efendi bunu hünkârın huzurunda okurdu. Haremeyn evkafının yani Mekke Medine vakıflarının nazırı yani müşahidi, denetçisi olduğu için bu sırada evvela Darüssaade ağasına yani baş harem ağasına kürk giydirilirdi. Sonra Reis-ül Küttab ile Müjdeci Başı'ya da kaftan giydirilirdi. Eski Türklerde bir kimseye iltifat da bulunulacağı zaman ona hilat, kürk giydirmek adetti. Bundan sonra Reis Efendi, Reis-ül Küttab tekrar yerine dönerdi. Aynı zamanda padişaha Medine-i Münevvere'den getirilmiş olan hurmadan bir miktarı gümüş işlemeli bir tabak içinde peşkirbaşı vasıtasıyla sadrazama gönderilir. Peşkirbaşı ağa bunu vezirin önüne koyduktan sonra kendisini selamlayıp çekilirdi. Sadrazam bu hurmadan bir iki tane yedikten sonra bir iki tane de Şeyhülislam'a verirdi. Sonra da vezirlere, Yenişehir ağasına, Defterdar Efendi'ye, Kulketidasına, Reis Efendi'ye, Nişancı'ya, Defter Emin'ine ve Çavuşbaşı'ya birer tane hurma verirdi. Ve boşalan tabak, Bostancı Karakulağı vasıtasıyla hünkâr mahfilinde bulunan Peşkirbaşı ağaya iade olunurdu. Bu sırada Mevlid-i Şerif, Miraç kısmının, Mevlid'in Miraç kısmının sonuna kadar Mevlid'i okumuş olan ikinci Mevlid, şimdi veladeti birinci Mevlid Han okudu. Buradan sonra Miraç kısmının sonuna kadar da ikinci Mevlid Han okurdu. O da kürsüden iner, kalanını tamamlamak için üçüncü Mevlid Han çıkardı. Hazreti Peygamber'in vefatı adet olarak Mevlid-i Şerifler'de okunmazdı. Yani Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde vardır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i çok uzundur değerli dinleyiciler, bir kitap kalınlığındadır. Ancak Mevlid-i Şerifler'de okunan belli bahisleridir. Yani onu kısaltarak, Mevlid-i Şerif kısaltarak okunur. En çok okunan başlangıç, naat, veladet, miraç bahisleridir. Hazreti Peygamber'in vefatına dair olan kısım okunmaz. Çünkü o gün Hazreti Peygamber'in doğum günü olduğu için doğumuna sevinmek lazımdır. Hüzünlenmek yakışmaz. Onun için adet olmuştur. Hiçbir Mevlid-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in vefatı babı okunmamaktadır. İşte 3. Mevlid Han Miraç kısmından geri kalan kısmı okumak üzere yere çıktığı zaman aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin mütevellisi Sadrazam'a, Bayasofya Camii mütevellisi Şeyhülislam'a, diğer efkaf mütevellileri ise derece derece rütbelerine göre diğer vezirlere ve diğer devlet erkanına şeker tablalarını getirirlerdi. Mevlid-i Şerif'in okunması bitince değerli dinleyiciler dua edilirdi ve bütün devlet erkanı camiden çıkıp atlarına binerek padişaha selamlamaya hazırlanırlardı. Padişah görününce alkışçı çavuşlar vardı. Alkış demek bizim şimdi bugünkü manada elimizi birbirimize vuruyoruz, o değildir. O biz Avrupalılardan gelmedir. Eski Türklerde alkış birini teşvik etmek için yüksek sesle onu öven sözler söylemektir. Mesela aferin diye bağırmak bir alkıştır. Hatta alkış vermek insanı teşvik etmek demektir. Filancaya alkış verdim derler. Padişaha verilen alkış ise uğurun hayır ola, yaşın uzun ola, Hak Teala Efendimiz'e hayırlı ömürler vere, devletinde çok yaşa, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var gibi sözlerdi. Bu alkışlar yükselir ve hünkâr Mevlid alayından saraya dönerdi. Değerli dinleyiciler, günümüzde İstanbul'un en mühim meselelerinin başında trafik geliyor. Bunun kanuni tarifi şu, yayaların, hayvanların ve makinalarla müteharik taşıtların ve lastik tekerlekli traktörlerin karayolu üzerindeki hal ve hareketleri. Buna trafik deniyor. Eskiden seyir-i sefer denirdi. Yakın tarihimize bakılınca dünyada motorlu nakil vasıtalarının inkişaf etmek öte olduğu devirlerde, payitaht İstanbul'da ancak atla çekilen tramvaylar kendini göstermeye başlamıştı. Sultan Aziz'in izniyle 1869 tarihinde Konstantin Karapano Efendi tarafından kuruldu tramvay şirketi ve işletmeye açıldı ve çok da rağbet görmedi. Sebebi nüfus azdı o zaman. Bir de bilet ücreti pahalıydı. 60 paraydı. Bir altın 100 kuruş ve bir kuruş da 40 para olduğuna göre 1,5 kuruş Yani bir altının yaklaşık işte 75'te biri mi oluyor? Bu az bir para değildi o zamanki insanlar için. Bir de tabii o zamanki insanların acele işi yoktu. Yani ecdadımızın tedbir ve temkinliliği, teennisi meşhurdur. Kaldırımsız yollarda yayalar serbestçe dolaşırlardı. Hatta sokak ortasında seyyar berberlik edenler tıraş anında dahi bir araç geçerken müşterisinin oturttuğu sandalyesiyle kaldırıp kenara çeker, sonra yine aynı yere gelerek işine devam ederdi. Diğer seyyar esnafı da kattığımız böyle bir vaziyette kazalara sebebiyet vermemek gayesiyle tramvayların önünde elinde borusuyla birer vardacı bulunurdu. Hızlı koşan bıçkınlardan seçilirdi bu delikanlılar, boruyu öttürerek vardağa vardağa diye yol açarlardı. Hele dik yollara çıkarken yokuş başlarındaki ahırlardan yedek atların bağlanması hayli vakit alırdı. Bir plantondan diğerine hareket halindeki tramvayın trafik kazası sebebiyle gecikmesinin telefonla Sultanahmet kavşağında falan numaralı servisin bir şahsı çiğnediği fakat çok şükür tramvayda herhangi bir hasar olmadığı şeklindeki bildirilişi tuhaf sayılmayan normal haberlerdendi. Hatta o zamanki Diyojen adlı mizah gazetesinde buna dair karikatürler çizilirdi. Şişli Galata, Eminönü Aksaray ve Galata Beşiktaş'tan müteşekkil 3 ana şebekeden sonuncu hattın düzlüğünden dolayı 2 katlı vagonlar burada kullanılırdı. Kalkış ve varış yerleri yazılı tabelalarda ayrıca okuma bilmeyenler için o mahalli tasvir eden mesela Beşiktaş, Beşik, bahçe kapı için bahçe gibi resimler vardı. Önceleri tahta olan köprüden geçmeyen atlı tramvayların yaz aylarında servise konan vagonları birinci mevki sarı, ikinciler yeşil renkte idi. Kadınlar önde, erkekler de perdeyle ayrılan arka tarafta seyahat ederlerdi. Bu hal kara nakil vasıtalarının servis dışı kaldığı şehir atlı vapurlarında da kendini gösterirdi. Hareket halindeyken kantin önünde tavla oynayanlarıyla beylerbeyi yolcularının iskeleye çıkarlarken birbirlerine önce siz buyurun, estağfurullah olmaz siz buyurun teklifiyle artık günümüzde aşırı sayılan iltifatları vapurların röter yapmasına sebebiyet verirdi. Efendim, elektrikli tramvay 1907 senesinde Selanik'te işletmeye açıldı. Mevcut atlı tramvayları da daha sonra sadrazam olan Avlonyalı Ferit Paşa'nın valiliğinde Konya'ya nakledildi. O sıralarda İzmir'de halkın alay konusu ettiği tek atlı bir tramvay vardı. İstanbul'da ilk defa elektrikli tramvay 1912'de görüldü. Galata Köprüsü'nden geçişi de 1914 tarihine tarihlenir. Zamanla nüfus arttı ve modern vasıtalar geldi. Artık elektrikli tramvaylar ihtiyacı karşılamaz oldu. 1961 tarihinde Anadolu yakasında İstanbul'da, Anadolu yakasında da 1967'de tamamen ortadan kalktı. Yani 61'de Sur içinde ve Galata yakasında, 1967'de de Anadolu yakasındaki tramvaylar kaldırıldı. Gelelim otomobile. İlk otomobili İttihat ve Terakki devri zamanında sadrazamlık eden Mısırlı Prens Said Halim Paşa ve bir rivayette de Şehzade Abdülmecit Efendi getirmişti. Fakat Basra mebusu Zehirzade Ahmet Paşa, Türkiye'de ilk otomobil sahibi olmuş insan olarak bilinir. Hurma kralı derlerdi kendisine. Sultan II. Abdülhamit Iraklı bu paşanın hatırını kırmamış, memlekete otomobil getirmesine izin vermiş. 1890 senesinde otomobil İtalya Zaptiye Nezaret'in iznine tabiydi. Sebebi olur olmaz kişilerin bu vasıtayı memlekete sokmalarına mani olmaktı. Buna rağmen Avusturya yapısı petrolle çalışan vasıtalar ekseriye 1895 yılında Fenerbahçe'de görüldü. Çevre sakinleri fazla gürültü çıkardığından yakınıyordu bu otomobilden ve bunun ilk Türk şoförü Acem lakabıyla tanılan Abdurrahman Efendi'dir. 1908'de meşrutiyet ilan edilince her bakana yani her vekile, nazıra bir makam otomobili verilmiştir. Ve İstanbul sokakları, İstanbul trafiği ilk defa otomobille tanışmıştır. Evet değerli dinleyiciler, böylece yıllarca atlar, merkepler, at arabaları, daha doğrusu atlı arabalar ve tahterevanlarla dolan demeyelim de tahterevanlarla sayılan İstanbul trafiği, atlı tramvaylar, arkasından elektrikli tramvaylar derken artık otomobille tanışmıştır Sultanahmet zamanında. Fakat Sultanahmet zamanında otomobil sayısı son derece az olduğu için bu trafikten sayılmaz. Otomobilin çoğalması 1908 meşrutiyetini takip eden günlerde olmuştur. Ve zamanla seyir-i sefer merkezi kurulmuştur, trafik şubesi. 1923 senesinde İstanbul'da Şehremin Emin Bey'in emri üzerine Galata Köprüsü'nün altındaki küçük odaların birinde çalışmalarına başlamıştır. Aynı zamanda deniz trafiğine de bakıyordu. Hem kara hem deniz trafiğine bakıyordu. Belediye zabıtasına bağlıydı. Bu merkezin ilk amiri Faik Bey'dir. Sonradan Abrak soyadını almış olan Faik Bey'dir. Sadece 5 memuru vardı bu trafik şubesinin. Birkaç sene sonra Galata Borsa binasına taşındı. O tarihlerde şehirde biri Galatasaray'da, diğeri de Karaköy'de olmak üzere 2 adet trafik noktası vardı. İlk ışıklı geçit lambası da Karaköy'de, affedersiniz, Domuz Sokağı'nın başına konuldu. Şapka inkılabı henüz yapılmamıştı. Ona tekadüm eden günlerde büyük bir cesaretle Şehremini Emin Bey, Türkiye'nin ilk trafik memurlarına siperlikli kırmızı renk miğfer biçiminde başlık giydirmişti. İstanbul'da ilk trafik kazası Balkan Harbi sırasında meydana gelmiştir. 1912 senesinde örfi idarenin hüküm sürdüğü Kanun-ı Sani, yani Ocak ayının bir gecesi saat 22.30'da Zincirlikuyu yönünden hızla gelen bir otomobil Şişli Camii önünde bir Arnavut'a çarparak yaralanmasına sebep olmuştu. Ve yaralı tedavi için Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kazayı yapan otomobilin şoförü İtalyan sefaretine mensup bir İtalyandı. Arabasıyla kaçarken Pangaltı polisleri tarafından yakalandı. O zamanlar bir trafik kazası çok mühim bir hadiseydi. Şimdi adım başında trafik kazasına rastlaya rastlaya artık trafik kazaları normal karşılanır olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.